Donanım Haber'den herkese merhaba, ben Özgür. Bugün hemen burada görmüş olduğunuz gibi retro diyebileceğimiz bir aslında emülatör konsolu incelemesiyle karşınızdayım. Dilerseniz hemen videomuza geçelim. Evet, şimdi ismiyle başlayalım. Bu tarz şeylerin ismi genelde garip oluyor. Şu anda hepsi burada da satışı var. King Hunk. Bu galiba satıcının ismi sanırım, bilmiyorum ne olduğunu ama konsolun kendi ismi aslında. Burada da görüyorsunuz Super Console X-NES isimli bir konsol kendisi. Zaten hani X-NES'ten aşağı yukarı anlaşılıyordur ama konsolun kendisi de tasarım olarak NES konsoluna bir aile benziyor demek biraz garip kaçabilir. Birebir aynısı diyebiliriz. Şimdi aslında nasıl bir donanıma geliyor onu söyleyelim ilk başta. İşlemcisi 4 çekirdekli S905 işlemciyle geliyor. Aslında emülatör tarafında şu an için değil ama 2-3 yıl öncesinde çok bilinen tanınan bir işlemciydi. Ve aslında çalıştırdığı oyunlara baktığımızda yeterli bir işlemci olduğunu söyleyebiliriz. Peki hangi oyunlara çalıştırıyor? Şimdi kutunun üzerinde PSP yazıyor ama buna çok da güvenmemekte fayda var. Çünkü PSP'nin birçok oyunu telif sebebiyle ve aslında çalıştıramayacağı için öylesine yazılıyor PSP oraya. Aslında çalıştırdığı oyunlar PSP oyunundan ziyade yani PSP'nin böyle bir demo diyebileceğimiz oyunları oluyor. Ama onun dışında PlayStation 1 oyunlarının birçoğunu çalıştırabiliyor. Önceki nesil konsolları da zaten işte nedir bunlara? İşte SNES diyebiliriz, NES diyebiliriz. Bunların hepsini rahatlıkla çalıştırabiliyor. Zaten içerisinde oyunla yüklü geliyor. Kaç oyun var? Nesil soru ne ben söyleyeyim. 10 bine yakın oyun var. Bazı konsollarda zaten bu arada hemen şunu da söylemiş olalım. İçerisinde hemen arka tarafında bir tane micro SD kartla birlikte geliyor. Oyunlar bunun içerisine yüklü bir şekilde geliyor. Yani siz konsol satın aldığınızda sadece kutusunu açıp fişine takıp direkt oynuyorsunuz. Ekstra bir işlem yapmanıza gerek kalmıyor. Aslında RetroArch sistemi kullandığı için sonrasında bu micro SD kartı çıkartıp bilgisayarınızdan buraya çeşitli oyunlarda atabilirsiniz. Tabii ki bu oyunları atmak için ya telif hakkı bitmiş oyunlar olacak, yani artık kortona girmeyen oyunlar olacak, ya da hali hazırda ISO dosyasını alabileceğiniz, yani sahibi olduğunuz oyunlar olması gerekiyor. Konsolun bir üzerine bakalım. Hemen bu tarafta bir adet HDMI girişimiz var ki zaten asıl olayı bu. Yanında Ethernet girişi var. Burada micro SD kart girişi var. Burada da açma kapama düğmesi bulunuyor. Burada da güç girişi bulunuyor zaten. Ön tarafta bence en güzel taraflarından birisi de bu. Ön tarafta 4 tane USB tip A giriş göreceksiniz. Bunlar da hemen buradaki kontrolcüleri kablosuz bir şekilde, wireless bir şekilde kullanmak için bağlıyorsunuz. Bunların hemen içerisinden zaten çıkıyor. Sesi duyuyorsunuz. İçerisinde dongle ile birlikte geliyor. Direkt buraya takıyorsunuz. Otomatik olarak zaten algılıyor. Ama şöyle bir durum var. Bunun da hani bilgisini verelim. 4 tane kontrolcü ile birlikte geldi. 2 tanesi direkt kutu içinden çıkıyor. Diğer ikisini biz ayrıyeten yine aynı yerden satın aldık. Ama o ikisi burada çalışmadı. Bu arada kutunun içerisinden bir kağıt çıkıyor. O kağıda dikkatli okumanızda fayda var. Çünkü bazı sıkıntılar yol açabilir. Hani bilmeden yaptığınız bir şey direkt konsolu kullanılamaz bir hale getirebilirsiniz. Bu yüzden bu kağıdı okumaya dikkat edin. Şimdi bu oyun kısmına geri dönelim. Birazdan zaten hem arayüzü hem de oyunları detaylı bir şekilde size göstereceğiz. Tuna'nınla birlikte de bir oyun serverimiz olmuştu. Onu da göreceksiniz zaten. Şimdi dediğim gibi hani oyunlarda performans açısından kullandığı işlemci biraz daha eski kaldığı için çok büyük bir sorun yaşatmıyor. Mesela işte PES 2 oynamıştık. PES 2'de bu spiker sesini duyamıyorsunuz. Veya bazı sesler böyle o takıldığını hissediyorsunuz. Sanki böyle FPS düşmüş gibi oluyor. Bazı bir de ara sahnelerde oyun takılabiliyor ve konsolu sıfırlamak, yani sıfırlamaktan kastım resetlemek durumunda kalabiliyorsunuz. Ama onun dışında burada kullanmış olduğum yaklaşık 5-6 saat içinde başka bir sorun yaşamadım. Son olarak kontrolcülerden de bahsedelim. Zaten fiziksel görünüm olarak aşağı yukarı nasıl bir şey olduğunu tahmin ediyorsunuzdur. Birçoğunuz PlayStation 2 ve PlayStation 3 kontrolcüsü kullanmıştır. PlayStation 3 kontrolcüsünden farkı şu aslında. Arkadaki bu tetik tuşları dediğimiz R2, L2 tuşları PlayStation 2 yapısında. Yani direkt bir tetik tuşu gibi bulunmuyor burada. Direkt içeriye doğru basmalı bir tuş şeklinde bulunuyor. Ya kontrolcü tabii ki ucuz Çin malı kontrolcü. Çok kısa sürede büyük bir ihtimalle bozulacaktır. Ama bu konsol için yeterli diyebiliriz. Aslında elinize aldığınızda direkt oturuyor. Güzel de bir hissiyatı var ama tuşların o kalitesizliğini, özellikle D-pad tarafındaki kalitesizliği çok net bir şekilde alıyorsunuz. Ama fiyatını göz önünde bulundurunca öyle çok da eleştirilecek bir yanı açıkçası yok. Dilerseniz şimdi öncelikle bir arayüz ve bu hangi oyunlar var bir onlara bakalım. Arayüz hızına bakalım. Arayüz nasılmış bunlara bakalım. Arkasından şöyle kısa bir oyun serüvenimiz olsun. Sonrasında kapanış için tekrardan burada olacağız. Evet, tekrardan selamlar. Şöyle bir arayüzü göstereyim sizlere. Hem oyunlara da bakalım. Birazdan da hani birkaç kişi birlikte oyun oynayabildiğinizi göstermek için Tunan'la birlikte oyun oynayacağız. Burada hemen zaten cihazı görüyorsunuz. Tam olarak NES konsolu tarzında. Sadece daha küçüğü. Önde 4 tane bağlantısı bulunuyor. Biz de hemen wireless'la bağladık. Şimdi zaten kutunun üzerinde de, yani kutunun üzerinde yazanlara çok güvenmemek lazım. Geçmişten zaten biliyorsunuz. Özellikle 2000'li yılların 90'lardan biliyorsunuz. İşte 666-1000-1000 1000-1000 gibi şeyler yazıyordu ama içinde o kadar oyun olmuyordu. Burada da işte PlayStation 1, PSP gibi konsollar yazılmış ama hepsi bulunmuyor. Özellikle PSP'de zaten altında hemen kaç oyun olduğunu görüyorsunuz. 10 tane oyun olduğu söyleniyor. Girelim bakalım şimdi. PSP deyince tabii ki God of War gibi oyunları insan bekliyor. Ama maalesef yok işte Metal Slug var. Onun dışında böyle daha bilinenlerden Hero Sparta var. Angry Birds var. Bunun dışında hani diğer oyunlar öyle çok bilinen yapımlar değil. Aşağıda bir de Street Fighter'ımız varmış. Ama genel olarak çok bilinen oyunlar değiller. Bunun iki sebebi olabilir. Biri, büyük ihtimalle ikinci sebebi ama ilk sebebi burada teliften dolayı olabilir ama bu oyunların da büyük ihtimalle telif hakkı vardır. Çin'den dağıtım olduğu için büyük ihtimalle sıkıntıya girmiyor. O yüzden hani telif hakkı bence bir sorun değil. Diğer oyunları zaten göreceksiniz birazdan. Bence asıl sorun şu. Cihazın kullandığı işlemci sebebiyle bu PSP'nin işte God of War gibi oyunları çalıştırabilecek bir gücü bulunmuyor. Bu yüzden de hiç koymamışlar. Ama tabii şunu söylemekte fayda var. İçinde micro SD kartı olduğu için dilerseniz kendiniz içerisine kurarak oyunları oynayabiliyorsunuz. Peki oyunları nereden kuruyorsunuz? Nasıl oynuyorsunuz? Bunu da söyleyeyim. RetroArch isimli genel böyle emülatör dünyasında bilinen bir uygulama var. RetroArch üzerinden o da oyunlar yüklenmiş, ayarlar yapılmış. Aslında genel arayüzü birazdan anlatacağım. Güzel detaylar bulunuyor. Ama dediğim gibi işte God of War gibi yapımlar büyük bir ihtimalle cihaz kaldıramayacağı için tabiri caizse bu yüzden yüklenmemiştir diye tahmin ediyorum. Çünkü günümüzdeki giriş seviye bazı telefonlar bile o da işte God of War falan mesela oynatamıyor. Hemen şöyle geriye gidelim ve de PlayStation 1 tarafını göstereyim. PlayStation 1 tarafı tabii daha biraz daha eski olduğu için oyunlar daha orada var fazlasıyla diyebiliriz. Mesela şöyle uzun uzun gideyim. Burada biraz arayüzde aslında şundan bahsedebilirim. Mesela Lode Runner 2. Bu hangi Lode Runner acaba? Mesela bakalım Medal of Honor var burada. Şimdi arayüzde şöyle bir güzellik var. Şimdi biliyorsunuz eski oyunlar genelde 4'e 3 formatta olduğu için tabii ki şu anda biz 16'ya 9 ekranda kullanıyoruz. Arayüzde de şöyle bir şey yapmışlar. Oyunu sağdan ve soldan kesiyor. Ön tarafa yani orta tarafa sanki bir televizyonmuş gibi bir ekran yerleştirilmiş. Bunun dışında geldiğiniz oyunun hemen burada işte kapak fotoğrafı bulunuyor. Altta çıkış yılı bulunuyor. Kaç kişi oynanabildiği yazıyor. Hemen altında oyunun tanımı yer alıyor. Ve altta stüdyosu da yazıyor bu arada. Yayıncı şirketi daha doğrusu yazıyor. Buradan hani genel oyunları öyle çok göstermeyeceğim ama şunu söyleyebilirim. Bu cihazı alıp da evde şöyle oyunlara bakarken nostaljiden nostaljiye sürükleneceğinizi net söyleyebilirim. Çünkü biz de mesela son bir saattir Tuna'nınla birlikte "Aa bunu hatırlıyor musun? Şunu oynardık" falan gibisinden bir konuşma geçti aramızda. Başka hangi konsollar var ona bakalım. Sega 32 var. Ondan sonra zaten burada geldiğinizde buradaki arayüzü de anlatmış olayım. Konsolun adı yazıyor. Aşağıda üst tarafta konsolun fiziksel versiyonunun bir fotoğrafı var. Altta da oyunlar yazıyor zaten. Hatta sol üstte de tam ismi ve çıkış yılı da yazıyor. SNES dediğimiz konsol 91, 3742. Gerçekten özellikle NES ve SNES'te çok fazla oyun var. Bir tek bunu anlamadım. Super Nintendo Hex yani tam olarak bunu anlayamadım. Hatırlamıyorum da böyle bir konsolun olduğunu açıkçası. Devam edelim. Wonder Swan. Burada tabii çeşitli hani hiç duymadığınız Philips'in bir konsol bile var mesela burada. Çok fazla konsol Amiga var mesela Commodore. Devam edelim. Atari 2600, Atari 5200, 7800, 800. Hatta burada bir PC versiyon ya yani PC kısmında var. O da şöyle PC'den port edilmiş yapımlar. Orada da işte Doom gibi, Quake gibi oyunlar yer alıyor. Capcom var mesela 34 tane oyun varmış içinde bakalım. Şöyle genel. Yani aslında şunu demek istiyorum. Kutunun üzerindeki o PSP'ymiş, PlayStation 1'miş, 2'ymiş bunlara çok takılmıyor çünkü genelde oynatamıyorlar. Dreamcast'e bakalım. Mesela Dreamcast'te sadece Crazy Taxi var. Crazy Taxi de ne derece oynatıyor şu an merak ettim açıkçası. Birazdan deneriz zaten. Başka bak devam edelim. Game Boy. Game Boy Advance'imiz var. Game Boy Advance'e bakalım. Burada tabii biraz da hep eski oyunlar bulunuyor. Alaaddin. Yine mesela Alaaddin olması da güzel. Yani böyle aşağı yukarı 2002-2003 civarından maksimum oyunlar var. Geneli 90'lardan tabii ki. Devam edelim. Mesela bu kısımda Microsoft'ta bulunan oyunlar var. Devam edelim. Nintendo DS. Bu da enteresan. Tabii bu Nintendo DS biliyorsunuz iki ekranlı olduğu için bunu da ekrana o şekilde bölüyorlar. Oynaması biraz dert oluyor açıkçası ama yine de oynanabiliyor. Pokemon var. Güzel haber. Super Mario Bros. Var tabii yeni olan. Spider-Man 2 var ve Rayman DS var. Bu dediğim gibi biraz daha zor burada oynaması. Burada bir de Pokemon sevdalıları için şöyle güzel bir şey vardı. Onu tekrar bir bulmaya çalışacağım. Direkt Pokemon Mini. Bu küçük konsollar belki biraz daha yaşlı olanlar hatırlar. İçinde böyle Pokemon oyunların olduğu küçük konsollar vardı. Oradaki oyunlara da yer verilmiş. Yani genel olarak aslında arayüz gayet akıcı diyebiliriz. Yani ve güzel bir şekilde tasarlanmış. Burada tabii şunu merak ettim. Buradaki ayarlara biraz bakalım. Mesela UI settings'e bakalım. Çünkü büyük ihtimalle değiştirilebiliyor buradaki tema. Arkada görebilseydim mi? Şöyle pikseli alalım. Piksel olsun. Evet, tekrardan yüklüyor şimdi. Bu da ilk açılış ekranı bu arada. Böyle de fena değil. Tabii direkt piksel bir tasarım koymuş. Fena değil yani yine. Çok ekstra piksel. Bir de ekran çok büyük olduğu için ekstra bir vurucu duruyor şu anda. Ama genel olarak iyi olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi RetroArch üzerinden zaten çalıştırdığı için emülatör tarafında hani haşır neşir olanlar, kullananlar biliyordur RetroArch'ın ne olduğunu. Burada konsolların resmi olması da bence güzel. Mesela bu tarafa da bakalım. Burada yine daha eski yapımlar bulunuyor. 1988'e kadar gittik. Şu ayarları tekrardan bir bakalım. İşte kontrol ayarları yapabiliyorsunuz. Şu anda otomatik kendi geldiğinde Xbox 360 kontrolcüsüymüş gibi çalışıyor. Bu PlayStation 3 kontrolcüsünü anımsatan kontrolcü. Çok kötü bir kontrolcü bu arada. Biraz daha böyle yani PlayStation 3 kontrolcüsünü hatırlatıyor ama Xbox 360 gibi çalışıyor içeride. Onun ayarlarını da yapabiliyorsunuz zaten. Hem bu arada buradaki arayüzden yapabiliyorsunuz hem de RetroArch demişken aslında onu da göstermekte fayda var. Mesela buradan bir oyuna girelim. Oyun içerisindeyken RetroArch'ı da buradaki R3 ve L3 dediğimiz tuşlara basarak açabiliyorsunuz bu şekilde. Buradan da RetroArch ayarlarını yapabilirsiniz. Tabii şöyle de bir sıkıntı var. Oyunun içine girdiğinizde o dönem konsol neyse onun gibi çalışıyor kontrolcü ama arayüzdeyken siz nasıl ayarladıysanız öyle çalışıyor. Yani ayarları ayrı ayrı yapmanız gerekiyor. Biraz uğraştırıcı bir iş ama bir kere yaptıktan sonra bir daha uğraşmıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi genel ayarlar var. İşte hem hangi görüntüde çalışsın onun ayarlarını yapabiliyorsunuz hem de ses ayarlarını yapabiliyorsunuz. Aslında yavaştan bir oyun tarafına geçelim. Şöyle birkaç oyun oynayalım Tunahan'la birlikte hem de kendim. Bir izleyelim.
Bir rakibi patlattım.
İkinciyi oradan de patlattık. Şu arkadaş da onda şey çıktı al onu. Al onu küreğimiz var.
Evet.
Tamam.
Yürü küreğim gidelim buralardan.
Küçükken tanka oynar mıydın?
Oynardım.
Değil mi? Ben de ya, çok fena oynardım.
Ama bu oyunları çok bilinçsiz oynardık küçükken ya. Düşününce hani şimdiki aklımla oynamıyordum. Oo.
Ama hala zor ben onu diyebilirim yani.
Evet. O abimiz oradan gelecek. Bu abimiz buradan gelecek.
Onu patlat.
Ah! O beni patlattı. Oyun gitgide temposunu arttırdı şu an. Aa bana vurdun.
Pardon. Aa, Friendly Fire mı varmış?
Evet Friendly Fire açıkmış. Ufak bir stun yedim ama devam ediyorum hayatıma derken öldüm.
Kaleci, kale!
Şut ne acaba?
Bence senin az önce çektiğin şey şuttu.
O ok tuşu neredeyse ona göre gidiyor genelde. Ooo yetişir.
Ben kaleci değilim, bunu nasıl yapayım? Heh, tamam çözdüm. Biz nasıl oynuyormuşuz küçükken bunu ya?
Valla ilginç.
Aa sana tekme...
Aa geriye pas verdi ya, üçgen değilmiş şut.
Koş, koş! Ben kim Amerika'yım? Hiç de Amerika'dan kimseyi tanımam ki.
Kimse yok ki zaten şu an. Demin üçgenle Allah geçmiyor muydu bu adam?
Aaa! Touch. 5 yıl kullan şimdi touch.
Al sana rush modu 5'e 5.
Az önceki soccer'dan sonra ne kadar şey geldi değil mi?
Bir anda gençleştim resmen. Gençleştim bu kadar mı fark
buradan edelim? Buradan da bir FC 24 mi oynasak acaba?
Aman aman. Bu, burada mı ama? Bu emülatörde mi?
Ya bu arada konsolun üstünde 4K 60 FPS falan yazıyor. Yani ne olacağı belli olmaz.
Ben şu an çok kafam karışık bir şekilde oynuyorum. Bu şut. Üçgen şut. Yani normalde olmayan bir şey şut şu an. Pas ne?
Pas da şey yuvarlak.
Oo, o topun oraya geleceği çok belliydi.
Zidane. Üçgenle kayma falan gibi bir şey böyle. Ah, evet.
Üçgen miymiş kayma?
Yok ya X ya şey. Aa,
kayma. Ve kırmızı kart. Esermon. Pokemon gibi
tabii
ismi var.
Tabii o şeydeydi.
Zidane da sakatlandı. Kaldı öyle. Ben o arada bir şey yapmak istiyorum. Bir tane duvar pası yapmayı denedim ama dur, yapabilecek miyim?
Biz seninle oynarız ya dur.
Tam yapmıştım neyse hadi bakalım.
Evet sonuç olarak bir toparlayalım. Şimdi alınır mı alınmaz mı? Hepsi buradaki fiyatına baktığımızda 3300 liralık bir fiyat gördüm ben. Şimdi bu cihazın en büyük artısı aslında gerçekten çok soğuk bir şekilde çalışıyor olması. Burada zaten havalandırma kanalı olmasından kaynaklı. Ve direkt hani kabloyla çalıştığı için performans olarak da daha iyi. Ve tabii ki yani bataryalı olmadığı için de bir yere taşıyamıyorsunuz. Sadece bir yerden kabloyla bağlayıp oynayabiliyorsunuz. Şimdi 3300 lira aslında bana biraz fazla geldi. Böyle daha 2000-2500 lira fiyat bandında olsaydı yani eğer nostalji arıyorsanız mutlaka alın güzel bir eğlence sunuyor derdim. Fiyatı biraz fazla. Bu buradaki hani karar tamamen size kalmış durumda. Ne tercih edilebilir? Yine Hipster Brother'ın içerisinde direkt bataryasıyla gelen bazı konsollar bulunuyor. Direkt hani elinizde oynadığınız konsollar var. Onları tercih edebilirsiniz. Onların da hani şöyle artısı var. Onları da yine bir ekrana bağlayabiliyorsunuz. İşte micro HDMI ile veya HDMI kablosuyla bir ekrana bağlayabiliyorsunuz. Ama onda da işte kablosuz kontrolcü olmuyor ve hani biraz daha aslında orada ergonomi açısından daha sıkıntılı olduğunu söyleyebiliriz. Kısaca fiyat bana biraz fazla geldi ama siz benim için önemli değil o fiyat farkı. Ben alırım diyorsanız da bence gayet alınabilecek bir konsol. Özellikle eski oyunları böyle nostaljiyle birlikte oynaması çok keyifli. Biz bile burada şöyle bir yarım saat bakalım dedik ama yani kafadan böyle bir mesainin 2-3 saati bununla gitti. Buradan da bunun bilgisini vermiş olduk. Toparlamak gerekirse dediğim gibi yani fiyat biraz fazla ama kesinlikle alınabilir. Yani fiyatının ederi olduğunu söyleyebilirim. Tasarım açısından da güzel duruyor. Evinizde şöyle şık bir yerde yani kütüphanede falan durabilecek, daha sonra kitaplıkta durabilecek bir konsol. Peki siz bu konsol hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizle paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.